Ayrım 10. Piyon Stephen James. Sayfa 121. 20. Bölüm. Alice McMichaels'ın gözlerini ovdu ve oturma odasının duvarında asılı saate baktı. 22:21. Okuduğu sayfadaki uçuşan sözcüklere odaklanmaya çalıştı ama ne kadar yoğunlaşmaya çalışırsa görüntü o kadar bulanıklaşıyordu. Son bir dakikadaki üçüncü esneme ağzından kaçtı. Keşke bu kadar çok çalışmak zorunda kalmasa ve anneliğe daha çok zaman ayırabilseydi. Ama çocuklarına bakabilmek için çalışmak, yeni işini elinde tutabilmek için ise diplomasını almak zorundaydı. Bunu yapabilmek için de ders çalışması gerekiyordu. Bu ders kitaplarını başka ne zaman okuyabilirdi ki? İşte yeterince çalışamıyordu. Akşamları ve hafta sonları da çocukların etkinlikleri vardı. Bir tek çocuklar uyuduğunda zaman bulabiliyordu. Yine esnede arkasında bir kıpırtı duydu ve döndü. Brenda Wally'yi göğsüne bastırmış holde dikiliyordu.
''Ne oldu tatlım?''
''Wally uyuyamıyor, korkuyor.''
''Wally neden korkuyor acaba?''
Brenda peluş deniz aygırına daha sıkı sarıldı.
''Canavarlardan.''
Sadece bir an için Alice kızını canavar diye bir şey olmadığına ikna etmeyi denemeyi düşündü. Ama işe yaramayacağını biliyordu, bunu daha önce denemişti. Bütün ebeveynlerin yaptığı şeyleri yapmış, dolap kapaklarını açmış, yatağın altına bakmak için yatak örtülerini kaldırmıştı. Gördün mü, canavar yok, şimdi yatağına git. Ama işe yaramamıştı. Bütün çocuklar canavarların görünmez olabileceklerini bilirler. O yüzden de boş dolapları göstermek bir işe yaramaz. Ayrıca bu gece bütün bunları yapmak için yeterli enerjisi yoktu. Yeni bir yönteme ihtiyacı vardı. Alice kalktı ve kızına doğru yürüdü. Canavarlara, peki Wally canavarların olmadığı bir odaya gidip uyursa belki kendisini daha iyi hisseder.
Brenda'nın kafası karışmıştı. Nerede?
Annenin yatak odası. Ben ders çalışırken hiçbir canavar oraya giremez. Bu bir kural.
Öyle mi?
Alice kızını odaya doğru götürüyordu.
Evet. Kim koymuş bu kuralı?
Alice hızlı düşünmeye çalıştı. Melekler koymuş tatlım. Canavarlar meleklerle eşit değillerdir biliyorsun.
Yatak odasına gelmişlerdi.
''Evet, tabii.'' dedi Brenda. ''Herkes bilir bunu.'' Alice örtünün kenarından tutup çekti. Melekler uzun zaman önce çocuklarına iyi bakmaya çalışan annelerin özel koruma almaları ile ilgili bir kural koymuşlar. O yüzden canavarların girmesi yasak.
Brenda bir an için düşündü. ''İyi bir kural bu.''
''Evet öyle, hadi şimdi yatağa çık.'' Örtüyü kızın çenesine kadar çekti.
''Anne.''
''Evet.''
Babalarla ilgili kural da var mı?
Ne demek istiyorsun? Kısacık bir duraksamadan sonra sanırım canavarları bazen babam içeri sokuyor. Alice kalbinin deli gibi atmaya başladığını hissetti. Biliyorsun tatlım dedi Alice elinden geldiğince sakin bir şekilde. Düşünmen gereken tek şey meleklerin bu gece seni izlediği ve canavarların hepsinin çok ama çok uzakta olduğu. İyi geceler.
İyi geceler anne.
Alice kızı alnından öptü ve kapıyı kapatırken Brandon'ın Wally'ye artık korkmana gerek yok. Annem canavarların buraya giremeyeceğini söylüyor dediğini duydu. Sonra elinde olmadan Garrett'ı düşünerek oturma odasına döndü. Başta o kadar hoş, kibar ve sevgi doluydu ki iyi bir babaydı gerçekten. Brenda'ya okumayı öğretiyor, Jacob'ı balığa götürüyordu. Akşamları eve geliyor, üstelik eve iş taşımıyordu. Ama sonra içmeye başladı ve her şey tepetaklak oldu. Her şey değişti. Canavarın yatak odasında olduğu zamanları düşünmemeye çalıştı. Sadece diğer zamanları hatırlamaya çalıştı ama başaramadı. Aynı adamın içinde hem bir melek hem de bir şeytanın olması mümkün müydü? O gece ne kadar uğraşırsa uğraşsın kafasının içini kemiren bu soru yüzünden daha fazla çalışmayı beceremedi. Alışveriş merkezinden otoparkına girerken Lien Hua'ya döndüm. Vali Taylor'ın valilikten başka işleri de var değil mi? Şoförün duyamayacağı kadar yavaş söylemiştim.
Evet diye fısıldadı ve bir şeyler biliyor bence. Bu davayla nasıl bir ilgisi olabilir bilmiyorum ama burada garip bir şeyler dönüyor. Bir şey saklıyor.
Sonra da bir sonraki sorumu tahmin ederek ekledi. O öğle yemeğine gitmek, adamla olay arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgi edinmemiz için bir şans. Beni etkilemeye devam ediyordu. İyi fikir dedim. Bu arada orada gelen araba önemli miydi? Arabaya yaklaşan adamı işaret etti. Sadece Ralph, önemli bir şey değil. Araba durunca indik. Lianhua şoför uzaklaşınca Ralph'e Vali Taylor'la buluşmamızı anlattı. Ralph biraz omurdandı, kafasını salladı ve duyduklarını zihninde oturtmuş gibi göründü. Tamam dedi, bütün bunların ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Ama adamı karşımıza almazsak iyi olur. Bu gecelik bu meseleyi rafa kaldıralım ve biraz uyuyalım. İyi fikir dedim. Hey dinle, telefonunu ödünç alabilir miyim? Önemli bir arama yapmam gerek. Yarın geri veririm. Ralph söylendi ama verdi. Şarjı bitmek üzere. Şarj aleti de Asheville'de.
Sorun değil.
Tamam ama düşürme sakın. Üzülme. Aklımdan bile geçmez. Teşekkürler. Ben ertesi sabah güne erkenden başlamak üzere Asheville'e uçarken Ralph ve Lianhua geceyi Charlotte'da geçirmeye ve yerel polisi gelişmeler hakkında bilgilendirmeye karar verdiler. Helikopterin pilotu güvenlik kontrollerini yaparken ben NSA'de uydu haritalama projesinde benimle birlikte çalışan arkadaşım Terry Wilson'ı aradım. Adamı tam ışığı kapatıp yatmaya hazırlanırken yakalamışım. Hızlıca hatırını sorduktan sonra direkt konuya atladım. Terry, Kuzey Carolina valisi Sebastian Taylor'la ilgili biraz gizli bilgiye ihtiyacım var.
Gizli derken bilgiyi gizlice elde etmemi mi istiyorsun? Bilginin kendisi mi gizli?
Şunu demek istiyorum, başka kimse etrafı kurcaladığını bilmesin, hiç kimse.
O tip gizli bilgi.
Yapabilir misin?
En iyi yaptığım şey bu, ne zaman istiyorsun?
Sence?
İçini çekti, dün.
Yaklaştın sayılır.
Tamam, bakalım ne yapabileceğim, yarın öğleden sonra ararım seni.
Teşekkürler.
Bunun için bana borçlanacaksın.
Sana hep borçluyum.
Asheville'e giderken uçakta biraz kestirip otele kadar taksi tuttum. Tam odaya girerken telefon çaldı. İnanamadım. Gün hiç bitmeyecek gibi göründü gözüme. Telefonu açtım. Bitkin bir şekilde evet dedim. Patrick Bowers. Ses değiştirme programı. Sesin bir erkeğe mi yoksa kadına mı ait olduğunu bile anlayamıyordum.
Doktor Patrick Bowers.
Kimsiniz?
Kısa nefret dolu bir kahkaha.
Herhalde adam iyidir.
O, katil, sarı kurdeleli.
2 santim daha kaydırsaydın öldürürdün dedim. Adamı telefonda tutmanın yollarını düşünürken.
Evet, tabii öldürebilirdim. Ama ikimiz de biliyoruz ki öyle bir niyetim yoktu. Sen de tam atış alanımdaydın Doktor Bowers.
Kusursuz bir atıcı olduğunu düşünüyor. Belki bir suikastçı, eski asker. Silah kulüplerini, sergilerini kontrol et. Narsist, kontrolü ve hükmetmeyi seviyor. Küsta, konuşmaya odaklanmaya çalışırken düşünceler kafamda yarışıyordu.
Jolene nerede, iyi mi?
Patrick, bu davaya yardım ettiğini görünce mutlu oldum. Bahsi yükseltiyor. Sence de öyle değil mi?
Ses değiştirilmiş olsa bile konuşma biçiminden ve duraklamalardan orta güneyde veya güney sahilinde bir yerlerde büyüdüğünü tahmin ettim. Belki New Orleans.
Jolene'i sordum. Kızı unut Dr. Bowers, onu alamazsın.
Yine güldü.
Onu ilk ben gördüm, artık çok geç.
Şimdi daha hızlı soluyor, sinirlenmeye başlıyordum.
Çok geç demekle neyi kastediyorsun? Ölmüş mü? Bu kadar çabuk mu öldürmüş?
Unut onu diye devam etti. Şimdi benim için endişelenmen lazım.
Öfkemi yatıştırmaya, kendimi kontrol etmeye çalıştım.
Sen kimsin? Bana adını söyle ki konuşabilelim.
Lütfen Patrick, patronluk taslama.
Bana illüzyonist diyebilirsin.
İllüzyonist mi? Bir sihirbazsın o zaman, Houdini gibi mi?
Ben kimseye benzemem ama sen bunu zaten biliyor olmalısın. Sen ve senin şu üvey kızın Tessa Bernice Ellis.
Sırtım ürperdi. Ben cevap veremeden
oyuna hoş geldin, yakında yine konuşacağız diyerek bitirdi. Kapatma.
Çok geç, hat kesilmişti.
Tessa'yı biliyor muydu? Nereden bilebilirdi ki? Kendimi kaybetmiş bir şekilde babamları aradım ve Tessa'yı kontrol etmelerini istedim hemen. Tessa'ya bakıp geldiklerinde geceyi bir otelde geçirmelerini istedim. Denver'da olmalarına rağmen işi şansa bırakamazdım. Birkaç dakikalık tartışmadan sonra kabul ettiler. Söz verdirttim. Bunu yaptığım için Tessa benden daha da çok nefret edecekti. Ama umursamıyordum. Bu adam bir şekilde onu biliyordu. Bu da tehlikede olduğu anlamına geliyordu. Sonra aramızda geçen konuşmayı hatırlayabildiğim kadarıyla kelime kelime yazdım. Aramanın neden yapıldığını tespit edip edemediklerini öğrenmek için büroyu aradım ama bir şey yakalayamamışlardı. Zaten gerçekten yakalayabileceklerini düşünmemiştim. Kaçırdığım herhangi bir şey ya da bir açık var mı diye aldığım notlara tekrar baktım. Beni tanıyor, kim olduğumu, ne iş yaptığımı biliyor. Geçmişte tanıdığım biri mi? Şimdi benim için endişelenmen gerek dedi. Neden? Benim peşimde mi? Piyon ben miyim? Seni yakalayacağım dedim sesli bir şekilde. Yine yumruklarımı sıktığımı fark ettim. Ama bu sefer ellerimi gevşetmeye çalışmadım. İçimdeki yangını hissetmek iyi geliyordu, oyuna geri dönmek. Kendi kendime yalan söylediğini, Tessa'nın iyi olduğunu, Jolie'nin iyi olacağını ve acele edersek onu kurtarabileceğimizi söyledim. Ama işe yaramadı. Çok geç olduğunu biliyordum. Çoktan ölmüştü. 21. Bölüm. İllüzyonist Jolie'nin bütün konuşmayı duymasını sağladı. Özellikle de onu kurtarmak için artık çok geç olduğunu söylerken kızın yüzünde oluşan ifadeye bayılmıştı. Telefonu kapattı ve gülümsedi. Ağzına tıkadığı şeyi çıkardı ve bağırmasını bekledi. Ama kız sadece hafifçe inledi. ''Lütfen bana zarar vermeyin efendim, lütfen.'' Sesi çatlak, gözleri şiş ve biber gazından dolayı kıpkırmızıydı. ''Ne isterseniz yaparım.'' Ağlıyor, düşünmeden konuşuyor, titriyordu. Bu da illüzyonistin çok hoşuna gidiyordu. ''Kimseye söylemem, söz veriyorum, lütfen gideyim.'' Ah, buna bayılıyor işte. Parmağını dudaklarına götürdü. ''Şşşt, sessiz ol Jolie, söz dinleyeceğini biliyorum.'' Kızın bilekleri oturduğu sandalyeye bağlıydı ama yine de titreyen parmaklarını kendi ellerinin arasına aldı sakinleştirmek için. Kabinin dışında dağların üzerine gece çoktan inmişti. Bağırabilirdi ama işe yaramazdı, duvarlar ses geçirmezdi. Ayrıca en yakın yerleşim bölgesinden kilometrelerce uzaktaydılar. Kızın ellerini bıraktı, kahvesini yudumlamak için tezgaha yürüdü. Geç olmuştu ama bir süre daha uyanık kalmayı düşünüyordu. ''Günde kaç kişi dünyaya geliyor biliyor musun Jolie?''
''Ne?''
''387.834 kişi Jolie ve her gün 153.288 kişi ölüyor. Bu da her saniye 4,5 insanın doğduğu ve 1.8 insanın öldüğü anlamına gelir.'' Her yıl dünya nüfusuna 78 milyondan fazla kişi ekleniyor. Bu insanların kaç tanesinin öldükten sonra akıllarda kaldığından haberin var mı?
Lütfen efendim, hafiften ağlamaya başladı ama adam dikkate almadı.
Sadece bir elin parmakları kadar Jolie. Yaşarsın, ölürsün ve dünya adını bile hatırlamaz. Hayat kozmik bir şaka. Ama ben senin akıllarda kalmanı sağlayacağım. Ünlü olacaksın. Yüzün televizyonda ve internette ölümsüzleşecek. Kıza doğru yürüdü. 31 Ağustos 1888'de Mary Ann Nichols adlı bir fahişe, dünyanın en ünlü seri katili karın deşen Jack tarafından öldürüldü. İlk kurbanıydı. Bugün Mary Ann'in onuruna yapılmış onlarca web sitesi, bir fan kulüp ve anısına yazılmış 22 şarkı var. O yaşamaya devam ediyor. Adı sonsuza dek unutulmayacak.
Jolie titremeye başladı. Efendim, lütfen.
Karın deşen Jack hiç bulunamadı Jolie. Bugün 100'den fazla şüpheli var. Her biri tarihte yerini aldı. Belli belirsiz kıkırdadı. Ve bazı iddialara rağmen hala bir yargıya varılmış değil. Katilin kim olduğunu kimse bilmiyor. Unutulmaz bir şey yapmamışlarsa ölüleri hatırlamayız Jolie.
Hafifçe saçlarını okşadı. Veya unutulmaz bir şey onlara yapılmamışsa.
Korkudan titreşen gözlerine bakmak için eğildi. ''Evet, sana bir hediye vereceğim tatlım, ölümsüzlüğü vereceğim. Bu isimsiz dünyanın tarihinde sana bir yer hediye edeceğim. İnsanlar seni onlarca yıl boyunca hatırlayacaklar.''
''Ne isterseniz yaparım efendim.''
Kahve kupasını bırakıp aletlerine doğru yürüdü. ''Botius'u duydun mu hiç Jolin?''
Kız şimdi ağlıyor, konuşmanın ilerlemesini engelliyordu. İllüzyonist bundan hoşlanmamıştı. Tepsiden bir bıçak aldı. En sevdiklerinden biriydi ve kızın olduğu tarafa yürüdü.
''Botius'u duydun mu?'' dedim.
Kız kafasını salladı. Adam yaklaştıkça gözleri daha çok büyüyordu.
''Milattan sonra 480 ile 524 yılları arasında yaşayan ve haksız yere vatana ihanetle suçlanıp senatodaki yerini kaybeden Romalı bir filozoftu. İdamına kadar bir mağarada yaşamak üzere sürgün edilmişti. Bir gün her şeye sahipti, ertesi gün hepsini kaybetti. En derin ızdırapları çektiği ve zihninin en karışık olduğu anda bile tanrılara dönmedi. Kime döndü biliyor musun?''
Sessizlik. Kolundaki bilekliği kızın yüzüne yaklaştırdı. Metal bileklikte tek bir sözcük yazılıydı. Sofia diye okudu yüksek sesle.
Bilgelik sözcüğünün Yunancası. Botius felsefeye döndü Jolin. Bilgelik ona paha biçilmez bir şey öğretti. Onu özgürlüğüne kavuşturan bir ders verdi. Bu dersin ne olduğunu biliyor musun?
Özgürlük sözcüğünü duyunca kızın gözleri parladı. ''Lütfen bırakın gideyim, kimseye bahsetmem.''
Bir kez daha kızı duymazlıktan geldi. Felsefe ona ünün ve servetin zayıf tanrılar olduklarını öğretti. Çünkü onlar hercaiydi, her an değişebilirlerdi. Bizi gerçek bilgeliğe götürecek en iyi öğretmen, en büyük yol gösterici acıdır.
''Hayır, lütfen hayır.''
''Evet, acı en sadık öğretmendir Jolin. Çünkü zihnimizi netleştirir. Netlik de bizi gerçeğe götürür. Botius'a katılıyor musun Jolin?''
''Bilmiyorum.'' titriyordu.
''Bence biliyorsun. Bence Botius'un haklı olduğunu biliyorsun. Ama bütün hayatını kendine mutluluğun doyuma götürdüğünü söyleyerek geçirdin. Doğru mu? Haklı mıyım?''
''Sanırım.''
''Haklıyım değil mi?''
''Lütfen.''
''Değil mi?''
''Evet.''
Yüzünden sadece birkaç santim ileride evirip çevirdiği bıçağa kızın korkuyla bakmasını izledi. İyice yaklaştı. ''Şimdi çok daha iyi cevaplar veriyorsun. Seninle gurur duyuyorum. Son bir sorum var. Sence ben Botius'a katılıyor muyum?''
Kız kafasını belli belirsiz salladı. Gözlerindeki korkuyu görebiliyordu. Ağzından dehşet dolu bir fısıltı çıktı. ''Evet.''
''Yine haklısın Jolin. Şimdi sana eşsiz bir hediye vereceğim.''
''Gitmeme izin mi vereceksiniz?''
''Ah hayır, üzgünüm ama gitmene izin vermeyeceğim. Sana vermek istediğim hediye iki taraflı bir şey.''
''Hayır.''
''Sana aydınlanmayı ve sonra ölümsüzlüğü vereceğim.'' ''Peki aydınlanmaya giden yol nasıl bir yol?''
''Hayır.''
Tam o anda kızı kesti. Gecenin ilk kesiği. Bıçağı hızlı ve derince kızın kolunun ön kısmına vurup öfkeli kıpkırmızı bir yara açtı. Kız ani bir çığlık attı. Akan kanı gördü. Çok hızlı solumaya başladı. Bıçağı temizlemek için pantolonuna sürdü. Evet, onun için özel planları vardı. Diğer kadınlardaki gibi sadece altı yara değil, çok, çok daha fazlası.
''Aydınlığa giden yol hangisi Jolin?''
''Acı.''
Kız gözlerini sıkıca kapattı. ''Acı, acı, acı!'' Sözcükleri boğuk hıçkırıklara dönüştü.
''Evet, yine haklısın. Seninle gurur duyuyorum. Şimdi derse başlayalım.''
Evet, illüzyonist haklıydı. Kız çığlık attı. Daha ders tam olarak başlamamıştı bile.
10. Ayrımın sonu. Sayfa 133.